Ayrım 43.
Sayfa 443. Doğum konusunda kendisinin de Prissy'den fazla bir şey bilmemesi onu bir kor gibi dağladı. Scarlett birkaç saniye daha bu acı gerçeği kabul etmek istemedi ama bugüne kadar hiçbir esiri dövmemişti. Ama bu duruma öyle öfkelenmişti ki Prissy'nin yüzüne var gücüyle bir tokat yapıştırdı. Prissy canının yanmasından çok hanımının öfkeli halinden korktuğu için inledi, çırpınmaya başladı. Şimdi bütün amacı Scarlett'in elinden kurtulmaktı. Zenci kızın feryadı üzerine Melanie'nin iniltileri kesildi, kısa bir süre sonra onun zayıf ve titrek sesi duyuldu. Scarlett sen misin? Rica ederim yanıma gel. Scarlett Prissy'yi bıraktı, küçük zenci ağlayarak merdivene çöküverdi. Scarlett bir süre kımıldamadan Melanie'nin tekrar başlayan iniltilerini dinledi. Ona boynuna boyunduruk vuruluyor ve sırtına çok ağır bir yük konuyormuş gibi geldi. Adım atarsa yığılıp kalacağını hissetti. Wade'in doğumu sırasında annesiyle dadısının neler yaptıklarını düşünmeye ve anımsamaya çalıştı. Doğum acıları merhameti öylesine davet edicidir ki, Scarlett Prissy'nin oynadığı oyunu unuttu. Kendi doğumu sırasındaki bazı ayrıntıları anımsayınca zenci kıza seslendi. Ocağı yak, kazanda devamlı su ısıt, su hiç eksilmesin ve sıcak olsun. Ne kadar havlu varsa odaya götür, İbrişim yumağını ve makası bul. Şimdi onların nerede olduğunu bilmediğini sakın söyleme. Haydi ne dedimse onu yap, ne istedimse onu getir, çabuk ol bakalım. Prissy bir hamlede büzülüp kaldığı yerden kalktı ve mutfağa doğru koştu. Melanie'ye onu Prissy ile kendisinin doğurtacağını söylemek pek kolay olmayacaktı. 5. Bundan daha sıcak, daha uzun ve çevrede bir sürü acımasız sineğin dolaştığı bir ikindi vakti olamazdı. Scarlett yelpaze ile sinekleri kovaladıkça onlar Melanie'nin yüzüne gözüne saldırılarını hızlandırıyorlardı. Sürekli yelpaze sallamaktan Scarlett'in kolları uyuşmuştu ve bu bir işe de yaramıyordu. Melanie'nin terli yüzünden kalkan sinekler hemen onun bacaklarına, ayaklarına üşüşüyordu. Zavallı Meli. ''Aman rica ederim Scarlett, ayaklarımı da yelpazele.'' diye yalvarıyordu. Oda yarı karanlıktı. Scarlett sıcağın içeri girmesini önlemek amacıyla storları indirmişti. Bu önlemde tıpkı yelpazeleme işi gibi bir yarar sağlamamıştı. Odada bir fırın gibi sıcaklık vardı. Scarlett'in ter içinde kalan giysileri artık sırılsıklam olmuştu. Köşeye çekilmiş olan Prissy de boncuk boncuk ter döküyor, üstelik çevreye de kötü bir koku saçıyordu. Scarlett onun gözden uzak olunca kaçmayacağını bilseydi, onu odanın dışında bekletirdi. Melanie yatağında sırtüstü yatıyordu. Çarşaf terden ıslanmış ve kirlenmişti. Sırtı ağrıdığı için bir sağa bir sola dönmek için çabalıyordu. Bazen oturmak istiyor ama halsizlikten hemen yine yatıyordu. Melanie gözyaşlarını durdurmak için dudaklarını kanatıncaya kadar ısırmıştı. Scarlett ona, ''Allah aşkına Meli, güçlü olmaya çalış.'' dedi. ''Canın istediği kadar bağır. Senin bağırmanı bizden başka duyacak kimse yok. Bağırmak iyidir, insana ağrılarını unutturur.'' İkindinin sonuna doğru Melanie utanmayı, yanındakileri üzmek ve korkutmak istememeyi bıraktı. Artık bağırıyor, feryat ediyordu. O böyle acı ile bağırırken, Scarlett elleriyle kulaklarını kapıyor, sağa sola dönüyor ve ölmeyi bir kurtuluş gibi görüyordu. Orada eli kolu bağlı durup bu kadar nazla gelen bir bebeği beklemektense ölmeyi daha uygun buluyordu. Beklemek, üstelik Yankilerin, Five Points'te olduğunu bile bile beklemek. Evli kadınların analık konusundaki konuşmalarını dinlemediğine pişman oldu. Eğer bu konular onu daha fazla ilgilendirseydi, şimdi Melanie'nin daha ne kadar işkence çekeceğini tahmin edebilirdi. Pitipet halanın arkadaşlarından birinin 2 gün süren doğum sancılarından sonra bebeğini doğuramadan öldüğünü anımsıyordu. Melanie ise öyle narin, öyle zayıf yapılıydı ki, bir gün sancılara bile tahammül edemezdi. Eğer bebek doğmakta daha fazla nazlanacak olursa, Melanie muhakkak can verecekti. İşte o zaman Scarlett, Ashley'e eğer hala yaşıyorsa, Melanie'nin ölüm haberini nasıl verecekti? Üstelik Meli'ye göz kulak olacağına da ona söz verdikten sonra. Sancıları gittikçe artan Melanie, Scarlett'in elini tutmak, ondan kuvvet almak istedi. Ama öyle acı çekiyordu ki, farkında olmadan onun elini avuçlarının içinde eziyordu. Bir saat kadar süren bu sancı fırtınası sırasında Scarlett'in elleri şişmişti ve o parmaklarını zor oynatabiliyordu. O zaman aklına iki havluyu birbirine düğümlemek ve bunun bir ucunu karyolaya bağlayıp öteki ucunu Melanie'ye vermek geldi. Melanie dayanılmaz sancıları başladığı zaman bu havluya bir can kurtaran simidi gibi var gücüyle asılıyordu. İkindi boyunca sesi yakalandığı kapağında can çekişen bir hayvanın sesi gibi perde perde yükseldi. Bazen havluları bırakıyor, ellerini ovuşturuyordu. Sancıların etkisiyle açılan gözlerini Scarlett'e çevirerek ''Konuş, konuş benimle rica ederim.'' diye mırıldanıyordu. Scarlett ise yürek paralayan bu durum karşısında sabah yaşadığı olayları unutmuştu. Sanki saatlerce terden bunalan ve cehennemde dolaştığını sanan kişi o değildi. Ne zaman Melanie inlese, o da inlemek istiyor ama sinirlerini ancak dudaklarını ısırarak sakinleştirebiliyordu. Wade parmaklarının ucuna basarak merdiveni çıktı ve sessizce kapının dış tarafına yaslandı. Bir süre odada neler olduğunu merak ederek sessiz kaldı. Sonra mızmızlanmaya başladı. Wade'in karnı aç. Scarlett çocuğuna bir şeyler vermek için kalktı ama Melanie ona ''Ne olur beni yalnız bırakma, sen olmayınca sancılara tahammül edemiyorum.'' diye yalvardı. Bunun üzerine Scarlett, mısır haşlaması ve yemek hazırlaması için Prissy'yi mutfağa gönderdi. Scarlett oda karardığı için storun ucunu biraz aralayınca akşam olduğunu, güneşin kırmızı bir balon gibi ufukta batmakta olduğunu gördü. Acaba kentte neler oluyor diye kendi kendine düşündü. Askerler bütün siperleri terk etmiş miydi? Yankiler gelmiş miydi? Konfederasyon ordusu hiç direnmeden geri mi çekiliyordu? General Sherman'ın bakımlı askerlerine karşı Güneylilerin ne kadar yokluk çektiklerini ve sayıca ne kadar az olduklarını kalbi burkularak düşündü. Sherman, şeytanın adı bile bu attan duyduğu korkunun yarısı kadar onu korkutmuyordu. Scarlett düşüncelere dalmak istedi ama onun düşünmeye hiç zamanı yoktu. Melanie yüzüne gözüne konan sineklerin kovalanmasını istiyor, alnındaki havluyu değiştirmesini rica ediyor, kendisini yelpazelemesi için yalvarıyordu. Güneş battı. Odaya karanlık çökünce Prissy lambayı yaktı. Zayıf ışık altında Melanie büsbütün çökmüş gibi göründü. Sürekli olarak eşliği sayıklamaya başlamıştı. İşte o zaman Scarlett, onun bu sayıklamalarını ve kendine geldiği zaman yardım isteklerini bir yastık bastırarak boğmak istedi. Kim bilir, belki de Doktor Mate gelecekti. Eğer gelecekse acele etmeliydi. İş işten geçmeden gelmeliydi. Scarlett'in içinde yeniden bir umut ışığı parıldamaya başladı. Hemen Prissy'ye, Mrs. Mate'lere gidip doktoru, eğer o yoksa Mrs. Mate'i çağırmasını söyledi. Eğer doktor ve Mrs. Mate yoksa o zaman Cookie'ye sor bakalım. Bu şey için ne yapmak gerekir diye tembihledi. Prissy yediği tokadın acısını unutmamıştı. Hızla odadan çıktı, merdivenleri ikişer ikişer indi. Scarlett pencereden baktığı zaman zenci kızın yolda koşarak gittiğini gördü. Bir süre sonra Prissy soluk soluğa geldi. Doktor bütün gün ve akşam eve uğramamış efendim. Askerlerle gittiğini sanıyor Cookie. Küçük fil ölmüş Mrs. Scarlett? Ölmüş mü? Getirdiği haberin etkisiyle hindi gibi kabaran Prissy, evet efendim. Bunu bana arabacı Talbot söyledi. Bir kurşun yemiş bir yerlerine. Umurumda değil, şimdi bunları bırak. Efendim, Mrs. Mate'i de bulamadım. Cookie'nin dediğine bakılacak olursa, Mrs. Mate oğlunu yıkıyormuş. Yankiler buraya gelmeden önce onu gömmek istiyormuş. Sonra Cookie bana dedi ki, eğer sancısı çok artarsa, Mrs. Melanie'nin yatağının altına bir bıçak konulmalıymış. Böylece sancıları ikiye bölünürmüş. Scarlett içinden Cookie'ye lanet okurken, Prissy de bu saçma sapan şeyi söylediği için tokatlamak istedi. Ama tam bu sırada Melanie gözlerini fal taşı gibi açtı. ''Scarlett şekerim, yankiler geliyor mu?'' diye mırıldandı. Scarlett güven verici bir sesle kısa bir cevap verdi. ''Hayır.'' İşte bu sırada Prissy heyecanlanıverdi. ''Evet efendim, doğru işittim, inanın.'' Melanie, geliyorlar demek diyerek yüzünü yastığa gömdü. Sesi boğuk boğuk çıkıyordu. Zavallı yavrucuğum, zavallı yavrucuğum. Bir süre sessiz kaldıktan sonra, Scarlett şekerim, senin burada kalman doğru olmaz. Wade'i al ve buradan git. Melanie'nin sözleri Scarlett'in düşüncelerinden farksızdı. Sanki onun düşüncelerini yüzünden okumuştu. Bir an şaşırdı, sonra çok kızdı. Kızdığı da iyi olmuştu. Böylece Pierce de, Melanie de bir şey anlamamışlardı. Aptallık etmemeli, seni yalnız bırakmayacağımı çok iyi biliyorsun. Gidersen hem senin hem de çocuğun için iyi olur. Ben nasıl olsa öleceğim diyerek yeniden inlemeye başladı. Scarlett karanlıkta düşmekten korkarak merdiveni ihtiyar bir kadın gibi emekleyerek indi. Ayakları yorgunluktan titriyordu. Ter içinde yüzen vücudunun her yanı ürpermişti. Verandaya kadar halsiz mecalsiz ilerledi. İlk basamağa oturup trabzana dayandı. Titreyen elleriyle korsesini yarıya kadar çözdü. Hava sıcak ve nemliydi. Şaşkın bakışlarını gecenin karanlığında dolaştırdı. Acılar, korkular, her şey geride kalmıştı. Melanie yaşıyordu ve bir kedi yavrusu gibi avaz avaz bağıran bebek, Pierce'nin elleri arasında ilk banyosunu yapıyordu. Zavallı Melanie derin bir uykuya dalmıştı. Scarlett, bunca acıdan, kabustan, inlemelerden ve yardım etmek için yapılan ama gerçekte cahillik yüzünden ona işkence olan müdahalelere rağmen nasıl oluyor da uyuyabiliyor diye düşündü. Neden ölmemişti sanki? Onun yerinde olsaydı, Scarlett çoktan öbür dünyayı boylayacağını biliyordu. Her şey bittikten sonra Melanie çok alçak bir sesle konuştu. Evet, o kadar alçak bir ses ki Scarlett onu işitebilmek için kulağını dudaklarına dayamıştı neredeyse. Teşekkür ederim sana, demiş ve belki de son gücünü harcayarak söylediği bu sözden sonra derin bir uykuya dalmıştı. Melanie'nin uyuyabildiğine hayret eden Scarlett, Wade'in doğumundan sonra kendisinin de uyuyup kaldığını unutmuştu. Nedense her konuda belleği ona ihanet ediyordu. Kafası tamamen boşalmış, geçmişi unutmuştu. Bu bitmek tükenmek bilmeyen günden öncesi Scarlett için mevcut değildi. Onca yaşadığı hayattan onun aklında kalan tek şey, sıcak bir gün, boğucu bir akşam, Melanie'nin kesilir gibi olan düzensiz solukları, alnından yüzüne, koltuklarından beline, kalçalarından dizlerine doğru akan soğuk ve yapışkan terdi. Ağır ama düzenli soluklarının hıçkırıklarla kesildiğini hissetti. Nedense gözleri bundan sonra hiç yaş akıtamayacakmış gibi kuru ve yakıcıydı. Trabzana tutunarak yavaş yavaş kalktı. Eteklerini kalçalarına kadar kıvırdı. Ara sıra bir sıcaklık, bir soğukluk hissediyordu. Gecenin sessizliği onun sinirlerini biraz yatıştırdı. Pity halasının onu eteklerini kalçalarına kadar kıvırmış halde gördüğü zaman neler söyleyeceğini şöyle bir düşündü. Ama hiçbir şey umurunda değildi artık. Hiçbir şeyin farkında değildi. Hiçbir şeye aldırış etmiyordu. Evin içinden gelen ayak sesleri işitti. Kendi kendine "Kahrolası Pierce'dir," dedi. Gözlerini kapattı. Üstüne uykuya benzer bir uyuşukluk çökmüştü. Bir süre sonra Pierce onun yanına cakas atarak sokuldu. "Mrs. Scarlett, bir hayli iş başardık. Annem bile bu kadar başarılı olamazdı efendim." Scarlett cevap vermedi. Karanlıkta ona baktı ve ters bir cevap vermek istedi. Hatta küfür etmek, hatalarını yüzüne vurmak, bilgiçlik taslamasına kızmak, önemli anlarda bir işe yaramadığını, korktuğunu, makası yatağın içine koyduğunu, küvetteki suyu Melanie'nin üstüne döktüğünü söylemek istediyse de buna gücü yetmedi. Çünkü çok yorgundu. Üstelik zenci kız birazcık olsun övünmek istemişti. Bir de Yankilerin zencileri serbest bırakacaklarından söz ediliyordu. Scarlett içinden "Allah korusun" diye dua etti. Hiçbir şey söylemeden öylece durdu. Birisi onun durumunu anladı ve sessizce uzaklaştı. Geçen uzunca süre içinde Scarlett'in soluğu, kalp atışları ve belleği sakinleşti. Yolun kuzey yönünden birçok ayak sesleri işitti. Askerler geliyordu. Scarlett yavaşça kalktı ve karanlıkta kimse kendisini göremeyecek olmasına rağmen eteklerini indirdi. Bir süre sonra sayılamayacak kadar çok asker evin önünden birer gölge gibi geçmeye başladı. Scarlett rastgele birine seslendi. "Şey, lütfen." Kalabalığın arasından bir gölge ayrıldı. Bahçenin parmaklığına geldi. "Gidiyor musunuz? Bizi bırakacak mısınız?" Asker sakin bir sesle, "Evet efendim," diye cevap verdi. "Nereden geliyorsunuz? En son nerede savaştınız?" "Biz güneyde yaklaşık 1 mil ötede bulunan kalenin son savunucularıyız." "Ya, demek ordu gerçekten çekiliyor, öyle mi?" "Evet efendim, tahmininiz doğru, Yankiler geliyor." Yankiler geliyor. Scarlett bu tehlikeyi tamamen unutmuştu. Şimdi birdenbire boğazı tıkanır gibi oldu. Sorup öğrenmek istediği bazı şeyler vardı ama ağzını açacak hali kalmamıştı. Bir iki adım gerileyince asker uzaklaştı. Ötekilerin arasına karıştı. Ayak sesleri karanlığın içinde bir süre daha duyulduktan sonra yavaş yavaş kayboldu. Yankiler geliyor. Scarlett'in kalbinin her atışında söylediği hep buydu. Yankiler geliyor. Birisi konuşulanları duymuştu. Scarlett'in yanına yavaşça sokuldu. "Afandım, Yankiler geliyormuş," diye sızlanmaya başladı. "Ah hanımım, onlar hepimizi öldürecek. Süngüleriyle karınlarımızı deşecekler. Onlar..." Scarlett yarasına tuz eken Prissy'ye sinirlendi. "Sus bakayım." Bu sözleri keçi gibi titrek bir sesle konuşan Prissy'den duymak onu korkutuyordu. Scarlett yeniden dehşet içinde kaldı. Ne yapabilirdi? Nasıl kaçabilirdi? Kimden yardım istemeliydi? Bütün bunları düşünürken bir dostu ya da komşusu kalmadığını, onların kenti çok önceden terk ettiklerini anımsadı. Nereden aklına geldiyse birden Red Butler'ı düşündü. Sabahtan beri boynu kesik tavuk gibi dört bir yana koşuşup duracağına, neden onu anımsamadığına şaştı. Gerçi ondan nefret ediyordu ama çok güçlü olduğu kadar çok da akıllı bir kişiydi. Şimdi bütün korkuları dağıldı. Yankilerden korkmuyordu artık. Butler'a kim beslediğini anımsadı. Çünkü son görüşmelerinde hem de şimdi bulunduğu yerde ona asla affedilmez sözler söylemişti. Ama şimdilik duyduğu kini bir yana bırakabilirdi. Butler'ın atı ve arabası vardı. Ah, bunları neden daha önce anımsamamıştı? Butler onların hepsini bu lanetli yerden uzaklara, Yankilerin ulaşamayacağı bir yere götürebilirdi. Prissy'ye seslendi. Zenci kız hemen kapının arkasından çıkıverdi. "Yüzbaşı Red Butler'ın nerede olduğunu biliyorsun değil mi? O Atlanta Oteli'nde kalıyor." "Evet efendim ama..." "Bana bak, dırdır edip durma. Hemen oraya gideceksin. Gidebildiğin kadar hızlı git ve ona ihtiyacım olduğunu söyle. Hemen arabasıyla ya da bulabilirse bir hasta arabasıyla buraya gelsin. Ona bebeğin doğduğunu söyle. Bizi buradan uzaklaştırmasını istediğimi anlat. Haydi çabuk git." Oturduğu yerden doğruldu ve Prissy'ye hız vermek ister gibi onu arkasından itti. "Aman tanrım, Mrs. Scarlett benim hanımım. Karanlıkta ödüm patlar. Ya Yankiler yolda beni yakalarlarsa?" "Biraz acele edersen az önce buradan geçen askerlere yetişirsin. Onlar seni Yankilere bırakmazlar. Haydi çabuk ol diyorum sana." "Ya yüzbaşı otelde yoksa korkuyorum." "Nerede olduğunu sorarsın. Sen her şeyi becerebilirsin. Eğer yüzbaşı otelde yoksa onu Decatur sokağındaki barda ara. Güzel Watling'e git. Her yerde onu ara. Sersem kız, onu bulamayacak olursan hepimizin Yankilerin eline düşeceğini bilmiyor musun?" "Afandım, annem benim kötü bir eve girdiğimi duyarsa kemiklerimi kırar, gebertir beni." "Hemen şimdi gitmezsen ben seni geberteceğim. Onu çağır ve sokakta bekle. Ya da orada olup olmadığını birine sorarsın. Haydi çabuk ol." Prissy'nin üzerine bastığı yere çivilenmiş gibi durduğunu görünce Scarlett onu bir kez daha itti. Ama bu sefer zenci kız az kalsın merdivenin basamaklarına boylu boyunca uzanıyordu. "Git diyorum sana. Yoksa seni Louisiana'lı esir tacirlerine satarım. Sonra ne anneni görürsün ne de bir tanıdığını. Üstelik seni tarlada çalıştırmalarını da şart koşarım. Haydi koş bakalım." "Aman tanrım, başıma neler geldi." Scarlett'in kararlı tutumu ve isabetli tekmesi sonucu merdivenden inmek zorunda kaldı. Bahçe kapısı gıcırdadı. Scarlett, "Koşsana," diye bağırdı. Prissy'nin toprak yolda koşarken çıkardığı sesler kısa bir süre sonra duyulmaz oldu. 6. Prissy gittikten sonra Scarlett hole girip bir lamba yaktı. Duvarlar sanki gün boyunca emdikleri sıcaklığı muhafaza ediyorlardı. İçerisi fırın gibiydi. Scarlett üzerine çöken korkudan biraz sıyrılmıştı. Şimdi karnının acıktığını hissetti. Dün akşamdan beri bir kaşık mısır çorbasından başka bir şey yemediğini anımsadı. Lambayı alarak mutfağa gitti. Ocak çoktan sönmüştü. Ama mutfak holden de sıcaktı. Bir parça mısır ekmeği buldu. Gözleriyle yiyecek başka bir şey ararken ekmeği ısırdı. Bir çanakta biraz çorba buldu. Onu tabağa boşaltmaya gerek görmeden büyük bir kaşıkla içmeye koyuldu. Çorbanın tuzu azdı ama o tuz arayamayacak kadar çok acıkmıştı. Çorbayı daha yarılamamıştı ki mutfağın havasına daha fazla tahammül edemedi. Bir eline lambayı, öteki eline kuru mısır ekmeğini alarak tekrar hole çıktı. Melanie'nin başucunda bulunması gerektiğini biliyordu. Çünkü Melanie, Scarlett'e ihtiyacı olsa bile seslenecek durumda değildi. Ama kabus içinde geçen bunca saatten sonra o odaya dönmek istemiyordu. Melanie ölmek üzere olsa bile Scarlett o odaya girmek cesaretini gösteremeyeceğini sanıyordu. Lambayı masanın üzerine koyduktan sonra verandaya çıktı. Havadaki neme rağmen burası biraz daha serindi. Lambanın aydınlattığı merdivenin en üst basamağına oturup elindeki ekmeği kemirmeye başladı. Midesine bir şeyler indikten sonra kendisine gelir gibi oldu. Ama onun biraz güçlendiğini gören korkuları belleğine üşüşmeye başladılar. Sokağın sonundan bir takım gürültüler işitti ama bunun ne olduğunu anlayamadı. Gürültü bazen yavaş yavaş artıyor, bazen de tamamen kayboluyordu. Her şeyden çok istediği nal seslerini duymak için biraz eğilmek ve sokağa kulak vermek üzere doğruldu. Ancak her yanının ya uyuştuğunu ya da ağrıdığını hissetti. Butler'ın alaycı, hatta hakaret edici sözlerine pek değer vermeyecekti. Yeter ki o atıyla ya da arabasıyla gelsin ve onları bu cehennemden çıkarıp çok uzaklara götürsündü. Kulağı gelecek sesteyken ağaçların üst dallarının arasından bir ışığın parıldadığını gördü. Işık gittikçe karanlığa üstün geliyordu. Bir süre sonra gökyüzü pembeye, daha sonra da kırmızı ve turuncu renklere boyandı. Birden ağaçların üzerinden gökyüzüne doğru ateş renginden ince uzun bir dil uzandı. Scarlett donup kaldı. Kalbi göğsünden dışarı çıkmak istercesine güm güm çarpıyordu. Evet, Yankiler gelmişti. Scarlett şimdi Yankilerin geldiklerini ve kenti yaktıklarını anlamıştı. Gökyüzündeki kırmızılık gittikçe parlıyor, parladıkça büyüyordu. Yangının yayıldığını, büyük bir çevreyi aydınlatan gökyüzündeki kırmızı ışığın geçen her dakika daha da büyümesinden anlıyordu. Bütün evler yangının kurbanı olacaklar diye düşündü. Ilık bir rüzgar Scarlett'e duman kokusunu getiriyordu. Bir solukta merdiveni çıkıp odasına girdi ve yangını daha iyi görebilmek için penceresinden sarktı. Gökyüzü kıpkırmızı olmuştu. Yoğun duman tabakası alevlerin üstünde bulut gibi yükseliyordu. Duman kokusu da gitgide artıyordu. Şaşkına dönen Scarlett ne yapması gerektiğine bir türlü karar veremiyordu. O ikide bir kendisine alevlerin evi ne zaman saracağını, Yankilerin eve ne zaman geleceklerini sorup duruyordu. Ne yapmalıydı, nereye sığınmalıydı? Doğru karar verebilmesi için düşünmesi gerekliydi. Ama kulağının dibinde bağırışan cehennem zebanilerini bir türlü uzaklaştıramıyordu. Şaşkınlıktan, heyecandan ve korkudan başı döndü ve az kalsın pencereden düşecekti. Can havliyle pervaza tutundu. Sonra kendini içeri aldı. Durmadan düşünmeliyim diye tekrarlıyordu. Ama belleği ona ihanet ediyordu.